Ayrım 9, Büyük İslam İlmali, Ömer Nasuhi Bilmen, sayfa 69, Din yönünden temiz sayılan şeyler, 73. Aslen bütün yeryüzü, bütün madenler, bütün sular, bütün otlar, ağaçlar, çiçekler ve meyveler, domuzdan başka hayvanların üzerlerinde pislik olmamak şartı ile bedenlerinin dışı temizdir. Bunların dokunması ile elbiseler pislenmiş olmaz. Domuzun sadece kılları, zaruret dolayısıyla badana yapmak ve ayakkabı dikmek için kullanılabilir. Bunlarla yapılan badana ve dikilen ayakkabı pis sayılmaz. Yine bir su kovası domuz kılları ile yapılmış olan bir fırça ile boyanmış olur da boya kuruyarak suda boyadan bir iz kalmazsa yine kova temiz sayılır, onunla kuyudan su çıkarılabilir. O kıllardan az bir miktar suya düşse de su bozulmuş olmaz. Bu hüküm İmam Muhammed'e göredir. Tercih edilen de bu görüştür. İmam Ebu Yusuf'a göre bu kıllar içine düştüğü suyu bozar. Çünkü bu kılların kullanılışı bir zaruret sebebiyle caiz görülmüştür. Bunların su içine düşmeleri zaruret dışında kalır. Bu kılların fırça olarak kullanılmaları da hoş görülmemektedir. Bunların yerine kullanılacak başka bir şey bulunduğu zaman kullanılmamaları şüphesiz ki daha iyidir. Şunu da belirtelim ki bir şeyin temiz sayılması onun yenip içilmesinin helal olmasını gerektirmez. Nice zehirli sular ve nice sarhoşluk veren otlar vardır ki bunlar temiz oldukları halde yenip içilmeleri haram bulunmaktadır. Malikilere göre köpek ile domuz dahil her canlı hayvanın bedeni temizdir. 74. Domuzdan başka olarak boğazlanıp kanları akıtılan bütün hayvanların deri, ciğer, yürek, dalak ve damarları ile etleri arasında kalıp akmayan kanları temizdir. Bu boğazlamanın din usulüne göre yapılmış olması görüşü daha kuvvetlidir. Bit, pire ve tahta kurusu kanları da böylece pis değildir. 75. Su içinde yaşayan hayvanlardan suda ölen balıklar ve diğer hayvanlar temizdir. Bununla beraber bu cins hayvanlarından bir kısmının yenmesi haramdır. 8. kitaba bakılsın. 76. Domuzdan başka olan hayvanların boynuz, tırnak, kemik, kıl ve tüyleri gibi içlerine kan girmeyen organları ve tabaklanan derileri hayvanların ölümleriyle pis olmaz. Sahih olan görüşe göre sinirleri temiz değildir. Çünkü bunlarda acı duyacak kadar bir canlılık bulunmuştur. 77. Misk kedisi temizdir, yenmesi de helaldir. Miskin göbeği de temizdir. Zibat denilen yağ da temizdir. 78. Henüz ot yememiş süt kuzularının kursakları temizdir. Bunlar ister boğazlansın ister boğazlanmasınlar, bunlardan peynir mayası yapılabilir. 79. Tavuğun ölümünden sonra çıkan yumurta temizdir, yenebilir. Ölmüş bir koyunun memesinden çıkan süt de temizdir. Bu süt İmam-ı Azam'a göre içilebilir. İki imama, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre süt temiz ise de memenin pis olmasından dolayı içilmez. 80. Kokmuş et, ekşimiş yemek, acılaşmış yağ, kokup kurtlanmış et veya peynir bu durumda temizliğini kaybetmiş olmaz. Fakat bunların zararlı olmaları itibariyle yenmeleri uygun olmaz. 81. Ev kedilerinin sidiği, dokunduğu kapları ve içine düştüğü suyu pisleştirir. Bir zaruret olduğu için elbiselere dokunması ile elbise pis sayılmaz. Yine farelerin de sidiği suları temizlikten çıkarır. Ancak yenecek ve içilecek şeylere az miktarda dokunan fare sidikleri ve tersleri, yiyecek ve içeceklerde tadları belirmeyince bağışlanmıştır. Çünkü bunlardan korunmak zordur. Diğer bir görüşe göre hem kedinin hem de farenin sidikleri suları da bozar, elbiseleri de bozar. Bunun için ihtiyat yolunu seçmelidir. 82. İğne ucu yahut iğne deliği kadar küçük olan sidik serpintileri bir bedene yahut bir yere veya elbiseye sıçrarsa o yerler pis sayılmaz. Fakat böylece suya sıçrayan olursa bu bağışlanmaz. Durgun ve az olan suyu pisletir. Çünkü bu gibi sıçratanlardan suyu korumak kolaydır. 83. Akar veya durgun bir halde olan suya pisliğin düşmesinden dolayı sıçrayan damlalar temizdir. Ancak damlalarda pislik izi olursa o zaman pis sayılırlar. 84. Heladan, ahırdan ve hamamdan çıkan buharların oluşturduğu su damlaları temiz sayılır. Fakat pis sayılan bir şeyden sıkılarak çıkarılan sıvılar temiz değildir. 85. Caddelerin gerek sert ve gerek yumuşak olan çamurları pislikten arı olmasa da temiz sayılır. Elbiseye sıçrayan böyle çamurun tümünün pis olduğu belli değilse bu elbiseyle namaz kılmak sahihtir. 86. Bir cenazenin üzerinde pislik yoksa onun yıkanması halinde meydana gelen yıkantı temizdir, namaza engel olmaz. Fakat ölü üzerinde pislik varsa o halde yıkantısı da pistir. Ancak yıkama işiyle uğraşılırken sıçrantılardan korunmak güç olduğu için bunlar bağışlanmıştır. 87. Necaset yıkantısı da pistir. Temizlenmesi 3 kez yıkanmakla olan şeylerin 4. kez yıkantısı temiz olur. 88. Pis yerler üzerinden esip gelen bir rüzgarın dokunduğu elbise ve kumaşlar pis olmaz. Ancak elbise veya kumaşlarda pislik eseri görülürse o zaman pislenmiş sayılırlar. 89. Ancak sıkılmak suretiyle damlayabilecek kadar ıslak olan bir bohçaya temiz elbiseler sarılır da bu elbiselerde pislik eseri görülmezse elbiseler temiz sayılır. Yine kurumuş halde bulunan pis bir yer üzerine serilen çamaşırda pislik eseri bulunmazsa o çamaşırın ıslaklığı pis yer üzerinde görülse bile pislenmiş olmaz. 90. Bir kimse pis bir yatak veya pis bir yer üzerine yatıp uyumuş olsa adam pislenmiş sayılmaz. Ancak terinden veya ayağındaki bir yaşlıktan dolayı pisliğin eseri elbisesinde veya bedeninde görülürse bu pisliklerin yıkanması gerekir. 91. Keçi ve koyun benzeri hayvanların memesine yapışmış olan pisliklerin sağılan süt içine düşmesiyle süt pis olur. Fakat süt sağılırken sütün içine kuru olarak düşen bir iki parça pislik henüz dağılmadan hemen çıkarılıp atılırsa ve sütte de bir iz bırakmazsa o süt temizdir. Bu miktar bağışlanmıştır çünkü bundan korunmak güçtür. Din yönünden temiz sayılmayan şeyler. 92. Maddeleri bakımından dinde temiz sayılmayan şeyler namaza engel olan miktarları bakımından iki kısma ayrılır. Ağır pislik ve hafif pislik. Ağır pislikler şunlardır. 1. İnsanların sidikleri, tersleri, menileri, idrardan sonra gelen vedileri, kalın akıntı ve şehevi bir istekten sonra gelen mezileri, ağız dolusu, kusuntuları, organlardan çıkıp akan kanları ve bedenlerinden kesilip düşen et ve deri parçaları. Kadınlara ait adet ve lohusalık kanları ile devamlı bir şekilde gelen istihaze kanları da bu ağır necasetler kısmına girer. Şafii ve Hanbelilere göre meni temizdir. 2. Eti yenmeyen hayvanların sidikleri, ağızlarından gelen salyaları, akan kanları ve kuşlardan başka bütün hayvanların tersleri. Yarasanın sidiğinden ve tersinden sakınmak mümkün görülmediği için temiz sayılır. 3. Eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördeklerin tersleri. 4. Laşeler, ölü hayvanlar. Karada yaşayan ve boğazlanmaksızın ölen yahut din kurallarına uyulmaksızın kesilen kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış derileri, işte bu gibi hayvanlara meyte, laşe denilir. Kaz ve ördek ölüleri de böyledir. Malikilere göre ölü hayvanın eti pis olduğu gibi derisi, kemiği, sinirleri de temiz değildir. Kılları ve yünleri ise temizdir. Şafiilere göre ise ölü hayvanın tüylerine ve kıllarına, tırnaklarına varıncaya kadar bütün cüzleri pistir. Çünkü bu cüzlerin hepsine canlılığın geçişi vardır. 5. Şarap ittifakla ve diğer sarhoşluk veren içkiler çoğunluk görüşü ile pistir. Çünkü bunların hepsi akla ve sağlığa zararlıdır. Hepsi dince yasak şeylerdir. Bunlardan kaçınmak dince istenmektedir. Bunlara yasağın konması ve bunlardan nefret edilmesi de bu hikmete bağlıdır. Hele ibadetlerde temizliğe ve paklığa riayet edilip ihtiyatlı davranmak en önemli işlerdendir. İbadetlerin tam bir temizlik içinde Allah'ın emrine uyularak yapılması farzdır. Şafii mezhebine göre de sarhoşluk veren bütün içkiler az olsun veya çok olsun temiz değildir. Hafif olan pislikler. 1. Atların ve eti yenen koyun, geyik gibi ehli hayvanların ve yabani hayvanların sidikleri hafif pisliktir. Bu hayvanların tersleri İmam Azam'a göre ağır pisliktir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ise hafif pisliktir. Fetva bu iki imama göredir. Katırlarla merkeplerin tersleri hakkında da ihtilaf vardır. 2. Etleri yenmeyen hayvanlardan atmaca, çaylak ve kartal gibi havada pisleyen kuşların tersleri. 3. Her hayvanın karaciğerine bağlı olan öt kesesi ve işkembesi tersinin hükmüne bağlıdır. Koyunun tersi hafif olduğu gibi onun öt kesesi ve işkembesi de hafif pisliktir. Temiz olmayan şeylerin hükümleri. 93. Temiz olmayan şeyler, gerek ağır olsun gerek hafif olsun maddi şeyleri kirletmek hususunda eşittirler. Bu yönden pislikler ağır ve hafif kısımlarına ayrılmaz. Ancak namazın sahih olmasına engel olmak veya olmamak bakımından bu iki kısım esas alınarak aşağıdaki hükümler uygulanır. 94. Ağır necaset sayılan bir şeyin, katı ise 3 gramdan, sıvı ise el ayasından daha geniş olan miktarı giderilmesi mümkün olunca namazın sıhhatine engel olur. Bu anılan ve ondan daha az olan miktarlar ise az necasettir, namazın sıhhatine engel olmaz, bağışlanmış sayılır. Buna göre namaz kılanın elbisesinde veya ayaklarını basıp namaz kıldığı yerde yaklaşık olarak 3 gramdan çok katı olan ağır pislik bulunursa onun namazı sahih olmaz. Secde ettiği yere gelince bu hususta İmam Azam'dan 2 rivayet vardır. İmam Muhammed'e göre burada aynı miktar necaset sebebiyle namaz sahih olmaz. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre sahih olur. 95. Hafif pisliğe gelince bunların bulaştığı beden organlarının ve elbiselerin dörtte birinden azı namaza engel olmaz. Bu miktar az sayıldığı için bağışlanmıştır. Bu miktardan fazla olan pislikleri gidermek mümkün olduğu zaman namazın sıhhatına engel olurlar. Yine bir meste bulaşan böyle hafif bir pislik, mestin topuklardan aşağı olan kısmının dörtte birinden az ise bağışlanır. Fazla ise bağışlanmayıp namaza engel olur. İmam Ebu Yusuf'a göre enine ve boyuna yalnız bir karış miktarı bulaşması bağışlanmıştır. Bedenin ve elbisenin bundan fazlasına bulaşması namaza engel olur. Bununla beraber imkan olunca bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin pislik çok az bile olsa temizlenmesi bir fazilettir. Bir pisliğin az bir miktarı ile namaz kılınması sahih ise de kerahati vardır. Bunu gidermeden namaz kılmamalıdır. Temizleme yolları. 96. Pis olan eşyayı temizlemek için cinslerine göre değişik yollar vardır. Temizleme yolunun başlıcası su ile yıkamak ve kaynatmak usulüdür. Diğerleri silmek, kazımak, ovalamak ve yakmak suretiyle temizlemedir. Bunları sırasıyla anlatıyoruz. 1. Su ile yıkayarak temizleme. Hades, hükmen necaset denilen abdestsizlik, cünüplük ile hayız ve nifas halleri her çeşit temiz mutlak sularla giderilir. Bu sulardan bulunmayınca abdestsizlik gibi hades halleri teyemmümle giderilir, ileride açıklanacaktır. Hubus, hakiki necaset denilen pisliklerde temiz olan mutlak ve mukayyet sularla temizlenir. Örnek, maddi bir pislik yağmur, dere ve deniz sularıyla giderilebildiği gibi çiçek suları ile, meyve ve sebzelerden çıkan sularla ve içinde nohut veya mercimek gibi şeyler ıslatılmış sularla da giderilebilir. Fakat temiz olmayan sularla, yağlı ve yapışkan sıvılarla, akıcılık ve incelik vasfını kaybeden sularla pislikler giderilmez. Görünür halde olan pislikler izleri, renk, koku ve maddeleri giderilinceye kadar su ile yıkamakla temiz olurlar. Bir defa yıkamakla tamamen pislik giderilmiş olursa sahih olan görüşe göre bir daha yıkanması gerekmez. Eğer pisliğin rengi bulaştığı yerden kaybolmayacak halde ise o eşya kendisinden bembeyaz su akıncaya kadar yıkanır. Pis boya ile boyanmış elbise ve kaplar gibi. Görülemeyen bir pisliğin bulaşmış olduğu eşya bir kap içine konarak 3 kez yıkanır ve her defasında sıkılmakla temiz olur. Sıkmak yıkayıcının kuvvetine göre olur. Son sıkmada hiç su damlamayacak şekilde sıkmak gerekir. Böylece hem yıkanan şey hem yıkayıcının eli hem de kullanılan kap temizlenmiş olur. Başka başka kaplarda pis eşya yıkanmış olursa birinci kap 3 kez, ikinci kap 2 kez ve üçüncü kapta bir kez yıkanmakla temizlenmiş olur. Köpeğin yaladığı bir kapta 3 kez yıkanmakla temizlenir. Bununla beraber pis şeyin koku ve tadı kalmamalıdır. Ancak kokusunun giderilmesi mümkün olmazsa o zaman koku eserinin bulunması bağışlanır. Pis olan bir şeyi su ile yıkamak hususunda akarsu, durgun su ile kap içinde yıkamak veya kap içinde yıkamamak bakımından bir fark yoktur. Yeter ki su berrak bir duruma gelsin. Bu yıkamada sıcak su veya sabun gibi temizleyici maddelerin kullanılması şart değildir. Güçlük olmadığı zaman bunların kullanılması tercih edilir. Keçe ve benzeri sıkılmaları mümkün olmayan pis eşyalar kap içinde 3 defa yıkanır ve her yıkayışta pis eşyanın suyu süzülür ve damlaları kesilinceye kadar bırakılmış olursa temizlenmiş sayılır. Fazla kurutulması gerekmez. Böyle bir eşya akarsu içine bırakılırsa veya üzerine sular dökülerek yıkanırsa onda pislik izi kalmayınca temiz olur. Ayrıca sıkılıp kurutulmasına ve tekrar tekrar suya sokulmasına gerek yoktur. Pis olan bir kına ile boyanan bir organ 3 kez yıkanmakla temiz olur. Kınanın organ üzerinde kalan rengi bir zarar vermez. Bir organa değen kan ve benzeri bir maddeyi 3 kez yalayıp tükürmekle izi giderilmiş olursa hem organ ve hem de yalayanın ağzı temiz olur. Topraktan yapılarak ateşte pişirilen kaplar pisleşince her defasında damlaları kesilinceye kadar suyu sıktırılmak şartı ile 3 kez yıkanır. Bir görüşe göre bu gibi kapların yenisi ateş alevine tutulmakla temizlenir. Tahtadan yahut topraktan yapılmış yeni kaplar pisleşince 3 kez yıkanır ve her defasında kurutulur. Pisliğin rengi ve kokusu tamamen gidince bu eşya temiz olur. Çünkü bu eşyaların o pisliği emmiş olmaları düşünülebilir. İçine murdar bir şey düşmüş olan zeytinyağı ve benzeri bir yiyecek, bir kap içinde üzerine 3 defa su döküldükten sonra çalkalanır ve her defasında suyu süzülerek yiyecek madde alınırsa temizlenmiş olur. Temiz olmayan bir su içinde kalarak şişen buğday ve arpa gibi şeyler 3 defa temiz suda ıslatılır ve her defasında kurutulup suyu çekildikten sonra temizlenmiş olur. Görülmeyen bir pislik, bedenin veya çamaşırın hangi tarafına dokunmuş olduğu bilinmez yahut unutulmuş olursa, o bedenin veya çamaşırın bir tarafı yıkanınca sahih olan görüşe göre her tarafı temizlenmiş sayılır. Fakat bedenin veya çamaşırın tümünü yıkamak daha uygun düşer. Üzerinde necaset veya meni bulan kimse bunun ne zaman bulaştığını bilemezse, necaset için son abdest bozduğu, meni için de son uyku uyuduğu zamandan itibaren kılmış olduğu namazları tekrar kılar. Bir çeşmenin su boruları pislenmiş olsa içinde akacak temiz su ile borularda necasetin izi kalmadığı anlaşıldığı anda temizlenmiş olur. 2. Suda kaynatma ile temizleme. İçine pis bir şey karışan ve yüzeyi 65 metrekareden küçük olan süt, pekmez ve bal gibi sıvı şeyler asıl miktarlarına düşünceye kadar temiz su ile kaynatılır. Üçüncü ameliye yapılmakla bunlar temizlenmiş olur. Çünkü böyle yapmakla temiz olmayan şeyin aslında bir değişiklik meydana gelir. Usulüne göre boğazlandıktan sonra henüz bağırsakları çıkarılmadan tüylerini yolmak için kaynar suya atılmış olan tavuk ve benzeri hayvan pislenmiş olur, artık temizlenmez. Çünkü pis suyu içine çekmiş olur. Onun için böyle bir hayvan kesildikten sonra üzerindeki akar kanını hem de içini çıkardıktan ve yıkadıktan sonra kaynar suya atmalıdır. İşkembe de yıkanıp temizlenmeden önce kaynar suya atılırsa bir daha temiz olmaz. Fakat henüz kaynar hale gelmemiş suya atılıp çıkarılırsa temiz su ile yıkanarak temizlenmiş olur. Kaynar suyu içine daha çekmeden hemen sudan çıkarılırsa yine yalnız yıkamakla temiz olur. 3. Ateşe sokmak yolu ile temizleme. Pis su verilen bir bıçağın hem içi hem de dışı pis olur. Bu durumda onun dışı yıkanmakla veya temiz bir bezle silinmekle temizlenir. Artık o bıçakla karpuz ve et gibi yiyecekler kesilip yenebilir. Fakat bu halde bıçağın sadece dışı temiz olduğundan üzerinde onu taşıyanın namazı sahih olmaz. Çünkü iç kısmı pistir. İç kısmının temizlenmesi için ateşin içine konur ve 3 kez veya 1 kez ona temiz su verilir. Pis çamurdan yapılan testi ve çanak gibi şeyler ateşte pişip onlarda pislik eseri kalmayınca temizlenir. Olur. Boğazlanmış bir hayvanın kellesi üzerinde veya herhangi bir maden parçası üzerinde bulunan kanlar ateşe sokulup kaybolmakla o şeyler temizlenmiş olur. İçlerine yaş pislik dokunmuş olan fırınlar ve tandırlar içlerinde yanan ateşle temizlenmiş olurlar. Artık onlarda ekmek pişirilebilir. 4. Silmek yolu ile temizleme. Bıçak, cam, abanos, cilalı tahta, düz mermer ve tepsi gibi şeyler kuru veya yaş pislikle kirlenirse yaş bir bezle veya süngerle veya toprakla veya yaprak benzeri bir şeyle silinirler de pisliğin izi kalmadığına kanaat getirilirse bunlar temizlenmiş olur. Buna göre kana bulaşmış sonra da temiz bir bezle veya toprakla tamamen silinmiş olan bıçağın veya kılıcın taşınması ile namaz bozulmaz. 9. ayrımın sonu. Sayfa 76.